evlere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın son iş günündeyiz ve yine bugün de sizler için çok güzel bir program hazırladık. Çok değerli konuklarımız var stüdyomuza almaya sabırsızlandığımız. Tabii sizleri çok fazla bekletmeyeceğiz. Güzel müziklerimiz de olacak programımızda. Hepinizi Hayatın Sesleri'ne bekliyoruz. Saatlerimiz 15.55'i gösterene dek canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Programımızı bugün sizler için Meltem Afşar hazırladı. Teknik yönetmenimiz Cihan Aydoğan ve mikrofonda ben sizin. Zor Hayatın Sesleri'ne hepinizi bekliyoruz. Peki bize nasıl ulaşacaksınız? Hemen iletişim yollarımızı hatırlatalım kıymetli dinleyicilerimize. Çift 090 312 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bekliyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında sizlerle buluşuyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün yayınımızda kimler var? Hemen şöyle bir göz atalım. Bizi çok gururlandıran bir konuğumuz olacak bugün sevgili dinleyicilerimiz. 2018 Paralimpik Masa Tenisi için açık turnuvasında milli sporcumuz altın ve bronz madalya alarak başarılara imza attı. Nesim Turan'la çok güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hemen sonrasında dünden kalan konumuz sizlerle buluşacak 15 Eylül demokrasi etkinlikleri kapsamında değerlendirmeleri. Buket Barlaz Vehter'den alacağız Almanya'dan ve Hamburg sokaklarında yürüyüş düzenleyen minikleri konuşacağız. Sonrasında ise Muharrem ayına girdik. Hicreti ve Muharrem ayını Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar Hanımefendi ile konuşacağız. Çok yoğun, çok güzel bir programımız var bugün. Sizleri de bekliyoruz. Müzik aramızdan sonra değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Sana bu gönülden çiçekler var, bana senin rüzgarın gelmiyor. Boşuna yola serilmiş emekler var, biliyorum kimseye değmiyor. Sana bu gönülden çiçekler var, bana senin rüzgarın gelmiyor. Boşuna yola serilmiş emekler var, biliyorum kimseye. Razıyım buna dünden, belki hiç değilim. İnan bir farkı yok, güzelim zaten. Ben aynı ben değilim. Sevgi
Hayatın Sesleri'ndesiniz sevgili dinleyicilerimiz. Çok değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Göğsümüzü kabartan, bizi gururlandıran, dünyaya adımızı duyuran milli sporcumuz Nesim Turan. Ah, şiir gibi oldu. Güzel oldu.
Teşekkür Hoş geldiniz. Ederim. Hoş bulduk, sağ olun.
Gerçekten aslında bu ilk göğsümüzü kabartmanız değil. Daha öncesi de var bildiğimiz evet. kadarıyla. Hepsini konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Nesim Turan 2018 Paralimpik Masa Tenisi Çin Açık Turnuvası'nda hem altın hem bronz madalya kazandı. Ve yalnızca bireysel olarak değil, aynı zamanda takım olarak da evet. ödüller, madalyalar var. Detaylarını kendisinden dinleyelim.
Evet, 2006'dan beri masa tenisiyle ilgileniyorum, yani profesyonel anlamda. İşte en son Çin Açık'ta yapılan turnuvada bir altın bir bronz elde ettim. Bizde takım ve ferdi iki kategori var. Gittiğimiz bütün yarışmalarda, yani dünya, Avrupa ve Paralimpik şampiyonalarında da bu iki kategoride mücadele ediyoruz. Hı hı. 2006 yılında tesadüfen elime aldığım raketi 12 yıl oldu. İşte bırakamadık bir türlü. Devam ediyorum.
Vallahi bu gidişle hayatta bırakamayacaksınız.
Gidişat onu gösteriyor.
Görünür. Aman bırakmayın.
Sağ olun.
Gerçekten gurur duyduk. Duymaya da devam edeceğiz inşallah. Şimdi dinleyicilerimizden muhakkak bilenler vardır. Bilmeyenler de olabilir. Paralimpiyi anlatabilir miyiz biraz? Nasıl bir oyun, nasıl kategoriler var?
Tabii ki. Paralimpik normal olimpiyat oyunlarına paralel anlamına gelen bir kelime anlamı var. Yani bizde şöyle olimpiyat oyunları yapılıyor. Olimpiyat oyunlarından hemen işte 15 bitiminden 15 gün sonra paralimpik oyunlar başlıyor. Bu da paralimpik oyunlar aslında dünyada en büyük ikinci spor organizasyonu. Yani bütün branşlarda engelli sporcuların gelip ülkelerini temsil ettiği çok büyük, çok kapsamlı bir spor organizasyonu. Hı hı. Ve olimpiyat oyunlarının yapıldığı aynı tesiste, aynı işte bizde mesela olimpiyat oyunlarda masa tenisinde oynanan maçlardan hemen sonra 15 gün sonra biz gidip aynı o tesislerde hı. kalıyoruz. O tesislerde maç yapıp dönüyoruz. Yani dünyanın en büyük ikinci spor organizasyonu olimpiyat oyunlarına paralel anlamına gelen bir kelime anlamı var. Hı hı. Paralimpiyi böyle açıklayabiliriz. Tabii birçok spor branşını kapsıyor yani. Bayağı geniş kapsamlı bir alan haline geldi son zamanlarda özellikle.
Hı hı. Masa tenisinde genel olarak durum nasıl bu oyunlarda?
Şöyle, bizde tabii engelli branşların tamamında 50 yıllık bir geriden takip ediyoruz. Çünkü engelli sporları işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan bir akım haline geldi. O 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya, İngiltere gibi ülkeler hani rehabilitasyon amaçlı yapılan bir organizasyon haline geldi. Bizde ise 2000'lerin başında 90'ların sonuna doğru böyle bir kıpırdanma oldu. Bizde
çok yeni aslında,
tabii,
değil mi?
Bizde de yani, ama biz o 50 yıllık süreci gerçekten bütün branşlarda öyle çok hızlı bir şekilde kapatarak hatta birçok alanda öne bile geçtik. Biz şu anda masa tenisinde ben ve takım arkadaşlarım dünyanın çok sayılı oyuncuları haline geldik.
Maşallah, tahtalara
vurdu. Çünkü gerçekten makas çok büyüktü. Bizi yetiştiren İlhami Hocam ve Yusuf Hocam var. Bizim bir ekip işi bizimkisi aslında. Onların bize hep aşıladığı bir kelime vardı. Makas çok açık. O makası kapatmanın da tek yolu
çalışmak.
Çok çalışmak. Yani biz haftanın 7 günü antrenman yaparak belli bir seviyelere geldik. Çok ciddi emekler vererek. Şimdi o emeklerimizi koruma derdine düştük. Yani orada kalabilme. Çünkü kürsüye çıktıktan sonra orada durmak da daha bir zorlaşıyor.
Hep öyle
çünkü,
olur ya, değil mi? Bir amaca ulaşmak evet çok zordur ama o amaçladığınız yerde kalabilmek ondan daha zor.
Kesinlikle
oluyor.
Yani bu biraz da şimdi onun çalışmalarını devam ediyor. Şöyle bir gerçek var. Yani Türkiye'de engelli bir bireyin hayata atılması zaten çok zor. Yani bu bir gerçekti. Bir realiteden bahsediyoruz burada. Bunu yapıyorsunuz. Bir de sporla ilgileniyorsunuz. Bir hayat telaşınız var. Hani işte geleceğim ne olacak? Böyle o yaşlarda ben düşünüyordum yani. Acaba gelecekte ne olacağım? Bilmiyordum ki masa tenisinden bu kadar bir seviyeye geleceğim. Aslında hiçbir gelecek kaygısı taşımadan bir hayatı sürdürebileceğim aklımın ucuna gelmezdi. Ama bir tesadüfle başladığım
yol... O tesadüfi merak ettim. Çok kısa bu sözünüzü bitirin, sonra o tesadüfü
tabii ki,
öğrenmek
yani
istiyorum.
Yani bambaşka bir hayat yaşamaya başladım. Bu da spor sayesinde oldu tabii. Aslında tesadüf çok güzel bir tesadüf işin açıkçası. Ben 2000 işte ben doğma büyüme Ağrılıyım. Belli bir 7. sınıfa kadar Ağrı'da eğitim hayatımı sürdürdüm. Belli bir yaşa geldi. 13-14 yaşına geldikten sonra babam tabii Ağrı'nın doğa şartları malum. 6 ay karın altındasınız. Hı hı. Eğitim hayatınız gitgide zorlaşıyor. 13-14 yaşına kadar kışın babamın sırtında okula giderek bir eğitim hayatı sürdürdüm. Daha sonra belli bir şeyden sonra bu zoruma gitmeye başladı. Aklım bir şeyler erdikten sonra zoruma gitmeye başladı. İnternetten Ankara'da ya bedensel engellilere eğitim veren bir okulun olduğunu duydum. Doğan Çağlar Ortopedik Engelli. Ailemi karşıma alarak ben gideceğim dedim. Yani ya beni kendiniz götürsün ya ben de hepinizi şikayet eder öyle gider. Ben gideceğim dedim. Tabii onlar bana düşkünlüğünden dolayı yani tek başına nasıl yapacaksın, nasıl edeceksin diye. Yok ben gideceğim dedim. Babam geldi beni Ankara'da bu okula bıraktı. Daha sonra... İki hafta geçmeden İlhami Kılınçkaya ve Yusuf Kılınçkaya kardeşler milli takımın altyapısını oluşturmak için bir ekip kurmaya geldiler okula. Hı hı. Ben de işin açıkçası hani yalan olmasın etütlerden kaçmak için bir de ailemi özlüyorum zaman geçirmek için masa sesine başladım. Yani o tesadüf öyle başladı. Daha sonra zaten çalışmanın ve sevdiğim bir alan haline geldi. Başarı da kendiliğinden geliyor. Çünkü ben hep şuna inanan bir insanım. Çalıştıktan sonra insanın başaramayacağı şey yok. Benim hayat felsefem bundan ibaret.
Gerçekten şu cümle sanıyorum genç kardeşlerimize çok büyük örnek olacak bir cümle. Hem de bu alanda eğitim görmek isteyen gençlerimiz de bir şekilde ulaşabilirler. Örneğin sizin gibi masa tenisiyle ilgilenmek isteseler nereye başvurabilirler, ne yapabilirler? Yalnızca Ankara, İstanbul hani büyük şehirler için söylemiyorum. Sizin gibi Ağrı'da uzakta olanlar ne yapabilir?
Tabii şöyle bir şey var. Büyük şehirlerde bazı şeylere ulaşmak daha kolaydır. Hı hı. Yani bu bir gerçek. Ama şu anda sistem gitgide hızlı işlemeye başladı ve işte bulundukları illerin il müdürlüklerine, spor il müdürlüklerine başvurduğunda mutlaka yapabilecekleri bir branş bulunur. Masa tenisi olur, bocce olur, basketbol olur vesaire. Yani her il bu konuda yardımcı olmak zorunda çünkü bakanlığın emriyle yapılıyor bu. Hani engelli bireyler aslında sporla birlikte sosyal hayata atılma gibi bir hakka sahip oluyorlar. Hı hı. İşin açıkçası. Tabii iş ailede bitiyor işin açıkçası. Hani bu biraz da bakış açısıyla alakalı. Ailenin çocuğuna nasıl baktığıyla alakalı. Şimdi tabii bu bir radyo programı olduğu için gösteremiyorum ama şimdi benim ellerimde bir parmağım eksik. Normalde hani 5 parmak tam olsaydı ben kendi klasımda 5. klas bir oyuncu olacaktım. Yani bizde engel kategorize ettiğimiz bir alan vardı. Hı hı. Adaletli yarışmalar olabilsin diye. Şimdi ben 5. klas olsaydım belki orta sınıf bir oyuncu olacaktım. Ama bir parmağımın olmayışı beni 4. klas yaptı ve dünyanın sayılı oyuncuların arasına soktu. Dışarı çıktığımda o parmağıma kimi baktığında bir kayıp olarak görüyor belki.
Aslında
hani
çok büyük bir kazanç,
benim için de ne kadar büyük bir kazanç olduğunu bir tek ben biliyorum, ailem biliyor, beni tanıyanlar biliyor. Diyorum ya, aile burada engelli bireylerin aileler çok büyük bir etkin. Yani onların bakış açıları sayesinde bir şeyler değiştirebiliriz el birliğiyle. Hı hı. Onların çocuklarına işte dışarıdan acıyorlar. Acısınlar, aslında onlar kendilerine acıyorlar da farkında değiller. Hani işte çocuğunu ben çok şahit oldum. Hani çocuğuna farklı bir gözle baktığı için sıkıntı yaşayan, işte çocuğunu bir daha dışarı çıkartmayan çok ailelere şahit oldum. Aslında bu tür şeyler takılmakla hem kendi hayatlarını hem de çocukların hayatlarını ne kadar zindan ettiklerini gelecekte çok daha iyi anlayacaklar. Çünkü yani gerçekten kendi çocuklarını çok zor durumda bırakıyor. Onu bir birey olarak görmeyip de engelli bir insan olarak görmek bana göre bir ailenin yapacağı en büyük ayıp olur yani.
O zaman burada en büyük görev önce anne babalara düşüyor.
Kesinlikle, kesinlikle. Sonra topluma tabii. Yani hı-hı, eğitimle geliştireceğimiz şeyler de var tabii
ki. Ve size güvenen hocalarınız, antrenörleriniz.
Kesinlikle.
Onlar da gerçekten hani bu işi çok önemsemişler ki o okuldan sizin gibi başarılı olacak bir genci yakalayıp, keşfedip belki de bu işe adım atmanızı
sağlamışlar. Kesinlikle. Kendi çocuklarını görmeden spor salonundan çıkmayarak bizi yetiştirdiler.
Çok
o da çok büyük bir özveri.
Tabii muhakkak. Şimdi gelelim bu turnuvaya. Bu turnuva nasıl geçti? Bu madalyalar nasıl kazanıldı? Hadi anlatın dinleyicilerimize de. Biz şöyle biraz daha göğsümüz kabarsın.
Tabii ki. Şimdi benim bu turnuvaya gidişim aslında programda olmayan bir turnuvaydı. Şöyle anlatayım. Uluslararası Federasyon benim üzerimde. Çünkü son zamanlarda bütün madalyalara ambargo koyuyoruz. Hani gittiğimiz her turnuvada madalya alıyoruz. Bu da Uluslararası Federasyon'un ister istemez hani gözüne çarpıyor. Hı hı. Beni şey için davet ettiler. Klasifikasyonun değişebileceğini. Hani ben işte 4. klas değilim de 5. klasım diye davet ettiler. Hı hı. Bunun fizyoterapistler tarafından incelenilmesi gerektiğini söylediler. Bunu da Çin Open'da yapabileceklerini söylediler. Gittik, incelemelerini yaptılar. Bizim için değişen bir şey olmadı. Yani hı hı. bizim aslında hı hı. adaletli bir yarışmada yarıştığımızı kanıtladık hı hı. onlara. Orada da işte ferdilerde 3. oldum. Takımlarda ise altın madalya kazandık takım arkadaşımla birlikte. Finalde ise bu işin zaten az çok bilen insanlar biliyordur. Çin, Güney Kore gibi ülkeler raket sporlarında gerçekten çok üst seviyedeler. Hani masa tenisinde zaten Çin ambargosu denilen bir kavram vardır. Hani bedensel engellerde Çinlilerle yarışabilen tek ülke biziz. Hatta onları yenebilen tek ülke biziz. Yani sadece kendim için demiyorum, takım arkadaşlarım için de bu geçerli. Bambaşka bir noktaya getirdik. Onunla da gurur duyuyoruz. Finalde de Çin milli takımını yendik. Daha önce Paralimpik Oyunlar 3.lük maçında da aynı takımı yenmiştik. Bu sefer finalde yendik.
Yine bir karşı karşıya geldiniz.
Bu sefer de finalde
Tüf
yendik.
Tüf demişlerdir, çok üzülmüşlerdir.
Zaten bizim gelmemizi hiç istemiyorlar.
Vallahi gurur duyduk gerçekten. Sizin bir de 4 yıl önceki o şampiyonluğunuz var. Çok evet. Sonra da değinelim.
O da Çin'de yapılan bir dünya şampiyonasıydı. Yani kimsenin beklemediği, yani ne Uluslararası Federasyon ne de diğer sporcu arkadaştan beklediği bir şampiyonluk değildi bende. Çünkü Çin'e gidiyorsunuz, adamların en iyi olduğu yerde namalup bir şekilde şampiyon oldum ben 2014'te Çin'de yapılan dünya şampiyonasında. Ondan sonra da Uluslararası Federasyon beni 2015'te dünyanın en iyi masa tenisi sporcu ödül törenine davet etmişti. Hı hı. Dubai'ye de oraya gitmiştim. Onun dışında da sürekli devam ediyoruz.
Sürekli devam ediyor. Şimdi bir not geldi sevgili yapımcı arkadaşımdan. Bizim Ankara Elmadağ'da çok kıymet verdiğimiz Tamer hocamız vardır. O sizi kutladığını söylememizi istedi.
Çok teşekkür ederim.
Sağ olsun, o da bizi sürekli dinler. Sizin gibi gençlere öğretmen olduğu için sizin gibi gençlere çok kıymet verir. Muhakkak biz de kıymet veriyoruz. Özellikle iletmemizi
çok
istedi.
Çok teşekkür ederim.
Ben size söylemiş olayım. Bu arada tabii sizin bu başarılarınız yalnızca bizim programımızda değil, başka programlarda da bütün dünyayla buluşmaya devam evet. ediyor. TRT Haber'de Zoru Başaranlar programında yer aldınız değil mi? Evet. Çok kısa da ondan bahsedelim.
Ali Bey bana ulaştı. Hani böyle bir projelerin olduğunu, işte hayatımı belgesel haline getirmek istediklerini söylediklerinde benim onlara söylediğim tek bir konu vardı. İşin içine ajitasyon girmediği sürece ve insanların hayatına dokunabileceğimiz bir şeyler olursa seve seve yardımcı olabileceğimi söyledim. O program sayesinde de çok engelli aileye, çok engelli kişilere ulaştık. Amacımıza ulaştık diyebiliriz
harika,
yani.
Harika. Gerçekten çok tebrik ediyorum sizi ve çalıştığınız, birlikte çalıştığınız takım arkadaşlarınızı. Ve sanıyorum hemen yarın yine yolcusunuz. Bunu da dinleyicilerimize duyuralım.
Evet. Yarın da aslında Ankara'da Türkiye Şampiyonası.
Öyle mi?
Aynen. Türkiye Şampiyonası Ankara'da Altındağ Spor Salonu'nda sabah 9'da başlayan bir serüvenim var. Hı hı. Türkiye Şampiyonası.
Slovenya'yı soracaktım.
O 15 Ekim'de, bir ay
tamam,
sonra.
Yarınki başka, tamam. Aynen. Benim notlarımdaki o yolcusunuz dediğim, o zaman bir ay
Slovenya,
sonra.
Aynen. Slovenya, aynen. Tamam, orada yarın dünya şampiyonamız var, ona gideceğiz.
Yarınkini bir kez daha duyuralım, belki Ankaralı.
Tabii gelip izlemek isteyen dinleyicilerimiz olursa Altındağ Spor Salonu'nda başlayacak maçlar. Sabah 9, akşam 6'ya kadar. Cumartesi, pazar. Hı hı. Bizler orada olacağız. Türkiye'nin dört bir yanında gelen engelli sporcu arkadaşlarımıza hem onlarla maç yapacağız hem de onların hayatlarına milli takımda kazandıklarımızı onlara nasıl aktarabiliriz derdine düşeceğiz. Hı hı. Yani iki gün boyunca altında spor salonundayız. Yol düşen herkes de bekler.
Bekliyorsunuz. Slovenya'yı da hemen dinleyicilerimize duyuralım.
Slovenya'ya da 4 yıl önce kazandığım ünvanı korumaya gidiyorum. 15 Ekim, 21 Ekim tarihleri arasında. Slovenya'nın Laško kentinde yapılacak Ferdiler Dünya Şampiyonası var. Hı hı. Onun için de çok yoğun bir çalışma içindeyiz. Bir ay gibi bir zamanımız kaldı. Haftanın 5 günü antrenman yaparak işte kamplar, milli takım, bedensel engelliler spor federasyonunun bize sağladığı kamp imkanlarıyla, bakanlığımızın sağladığı kamp imkanlarıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah orada da en güzel ekip olarak en güzel sonuçları alacağız.
İnşallah. Bizi yine gururlandırın. Dört gözle bekliyoruz başarı haberlerinizi. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür katıldığınız ederim. İçin. Gerçekten onur duyduk. Sevgili dinleyicilerimiz 2018 Paralimpik Masa Tenisi için açık turnuvasında milli sporcularımızdan Nesim Turan hem altın hem bronz madalya kazandı. Bizi gururlandırdı. Yeni başarılara imza atmak üzere onu Ankara'dan uğurlayacağız tekrar. Kendisine geldiği için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve masa tenisi ve spor yaşamında başarılar diliyoruz. Bir müzik aramızı verelim. Sonrasında telefon bağlantımızda hayatın sesleri
ben
devam
teşekkür
edecek.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Bırakıp gittin, sen gittin, dünya çaresiz kaldı. Neden terk ettin, bırakıp gittin, sen gittin, dünya çaresiz kaldı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı.
Hayatın sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Dün bağlantı kuracaktık ama süremiz yetmediği için bugün değerli konuğumuzla telefonda görüşeceğiz. Almanya'dan Buket Barlaz Vehter hanımefendi şu an telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Aslında benim çok hoşuma giden bir konuyu konuşacağız. Öncelikle değerli konuğumuzla hafta sonunda çocuklar isyan etmiş sevgili dinleyicilerimiz. İsyanımızın sebebi şu. Cep telefonlarınızla değil bizimle oynayın demişler anne babalarına Hamburg sokaklarında yürüyüş düzenleyerek. Büyüklerin dikkatini çekmeyi başarmışlar galiba. Detayları konuğumuzdan alalım.
Evet, geçtiğimiz cumartesi günü çocuklar tarafından düzenlenen protesto gösterisine Alman basını da büyük bir ilgi gösterdi. Gösterinin düzenleyicisi ve aynı zamanda sözcüsü 7 yaşında Emil Rustiger adında bir çocuk. Emil çevresinde kendisi gibi düşünen yaklaşık 150 çocuğa ulaşıp onları da ikna ederek renkli pankartlar hazırlamalarını sağlamış. Çocuklar öncelikle kendi anne babalarına bir uyarıda bulunmak istiyorlar. Bu hedefle yola çıkmışlar. Hazırlanan pankartlar da çok ilginç. Artık yeter, sokaklardayız. Çünkü bizimle değil, akıllı telefonlarınızla ilgileniyorsunuz. Veya oyun bahçesinde telefonlara hayır. Ya da telefonlarınızı kapatın, artık sıra bizde.
Ama çok haklılar, öyle değil mi?
Oldu pankartlar. Evet, evet, çok haklılar. Bu şekilde pankartlar hazırlamışlar. Bir de çocuklar bir tek pankartlar taşımakla kalmayıp ellerindeki megafonlarla bu isteklerini çevrelerine duyurmayı da başardılar.
Bravo.
Hamburg'daki ünlü Schanzen isimli semtte yürüyen miniklerle yapılan röportajlar da çok dikkat çekici. Örneğin yürüyüşe katılan 6 yaşındaki bir çocuk babasının sürekli bilgisayarın karşısında oturduğunu ve kendisiyle hiç konuşmadığını söylemiş. Yine 10 yaşındaki başka bir gösterici ise annesinin kendisiyle oynamak yerine sürekli telefonda bir şeyle yakınıyor. Bu arada protesto yürüyüşünün etkileri hala sürüyor. Bugünlerde basında konuyla ilgili pek çok yazı çıkıyor. Uzmanlar görüşlerini belirtiyorlar, nasıl önlemler alınabileceğini açıklıyorlar. Gerçekten de çocuklar isyan etmekte haklılar demek mümkün. Yapılan araştırmalar Almanların birbirlerine ayırdıkları zaman diliminin sürekli azaldığını, akıllı telefon ve bilgisayarda geçirdikleri sürenin ise giderek arttığını göstermekte. Bu durum bildiğiniz gibi sadece Almanya'da değil, bizim ülkemizde de bir
evet,
sorun.
Evet, tam onu söyleyecektim. Hani bu Almanya için evet, geçerli değil. Sanıyorum şu anda bütün dünyadaki anne babalar ve çocuklar
tüm
aynı durumdayız.
Doğru, tüm dünyada görülen bir gelişme. Ne yazık ki anne babalarını rol model olarak alıp ellerinden telefonu bırakmayan çok sayıda çocuk da mevcut. Günümüzde aile içinde veya bireyler arasındaki ilişkilerde görülen bu aksamalar, hatta iletişimsizlik diyebileceğimiz durum, pek çok sorun da beraberinde getiriyor. Oysa çocukların ağırlıklı olarak ekranlarla değil akranlarıyla oynamaları ruhsal ve bedensel gelişimler açısından büyük bir önem taşımakta. Umarız Hamburg'da çocuklar tarafından gerçekleştirilen bu protesto gösterisi dünyanın başka yerlerindeki çocuklara, hatta yetişkinlere örnek olmuş
ve böylelikle umarız işe yaramıştır.
Evet. Evet.
Hemen diğer konumuza da dinleyicilerimize aktaralım Sayın Vehter. Münih'te Uluslararası Demokrasi Günü yarın 15 Eylül tarihi itibariyle kutlanacak, etkinlikler gerçekleştirilecek. Neler yapılacak bu etkinlikler kapsamında ve çok kısa 15 Eylül'den de bahsedelim mi dinleyicilerimize?
Tabii ki. Uluslararası Demokrasi Günü'nde Münihlileri çok yoğun bir program bekliyor. Ağırlık tartışma toplantıları ve panellerde diyebiliriz. Etkinlikler Münih Belediyesi, ayrıca çeşitli kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenleniyor. Programda yer alan birbirinden ilginç 70 civarındaki etkinlikle farklı kesimlerden insanların bir araya gelmeleri ve birbirleriyle görüş alışverişinde bulunmaları hedeflenmekte. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından alınan bir kararla 15 Eylül günü 2008 yılından beri Uluslararası Demokrasi Günü olarak kutlanıyor. Tüm ülkelerde demokrasi, kalkınma, insan hakları ve temel özgürlüklere saygının yerleşmesi için alınmış bir karar bu. Bu hedefler doğrultusunda bireylerin bilinçlendirilmeleri amaçlanıyor. Münih'te de birçok etkinlik yapılacak. Örneğin sergiler, toplantılar, okuma etkinlikleri var, konserler ve film gösterimleri yapılacak. Süremiz ne kadar bilemiyorum.
Son saniyelerimizle de dinleyicilerimize aktaralım. Sonrasında diğer konuğumuzu stüdyomuza
tamam,
almak üzere sizi
evet,
uğurlayalım.
Münih'teki etkinlikler sadece gündüz saatlerinde değil, akşam saatlerinde de devam edecek. Demokrasi Gecesi adı altında pek çok etkinliğe yer veriliyor.
Çok
diyelim,
teşekkürler.
Bir
sağ
noktamızı
olun.
Koyalım.
Sağ olun verdiğiniz güzel bilgiler için. Öncelikle miniklerimize de bu etkinlik için ayrıca sevgilerimizi gönderiyoruz. İnşallah dediğiniz gibi anne babalar açısından başarıya ulaşmışlardır diye ümit ediyoruz. Etkinliklerde de kolaylıklar diliyoruz çalışanlara. Size de çok teşekkür ediyoruz bizimle paylaştığınız için Sayın Vehter. Hoşçakalın.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, yayınımız devam ediyor. Bir müzik aramız var. Sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Bal arısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana hayat seni sevince güzel, sana gönlümü verdim nasıl güzel. Açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nasıl güzel. Bana ellerini ver, hayat seni yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nasıl güzel.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Az önce 15 Eylül Dünya Demokrasi Günü'nden bahsettik. 15 Eylül ile ilgili bir duyurumuz daha var. 15 Eylül aynı zamanda Dünya Çöp Toplama Günü olarak değerlendiriliyor. Şöyle bir sloganları var. Bir gün, bir gezegen, bir amaç. 15 Eylül'de 150 ülkeden gönüllüler ve ortaklar dünyayı çöplerden arındırmak için insanlık tarihinin en büyük sivil hareketini gerçekleştirecek. Gönüllüler gezegenin atıklarını toplayacak. Nehirlerden, sahillerden, ormanlardan ve sokaklardan çöpler temizlenecek. Bu çöp toplamayla ilgili güçlü bir yeşil dalga Yeni Zelanda'da başlayacak. 36 saat sonra Hawaii'de bitecek. Milyonlarca insan tek bir amaç için, temiz ve sağlıklı bir gezegen için harekete geçecekler. Aslında mütevazı bir başlangıçla dünyanın değişim fikri 10 yıl önce Estonya'da başlamış sevgili dinleyicilerimiz. Nüfusun %4'ü saatler içinde çöpleri toplamak için dışarı çıkmışlar. Böylelikle bir sivil hareketin de başlangıcı olmuş. Çöp salgını ve bunu temizlemeye yönelik küresel bir farkındalık yaratılmış. Şimdi Dünya Çöp Toplama Günü sıradan insanların bir araya gelerek neler başarabileceğini gösteriyor ve bu eylem dayanışma ve işbirliğinin en güzel örneği. Toplumun her kesiminden bireyler dahil olacak, farklı topluluklar arasında köprü kuracak ve vatandaşlardan iş dünyasına, hükümetlere kadar herkesin katılacağı bir organizasyon olacak. Öyleyse bizim de sizlere küçük bir çağrımız olacak. Sizler de en azından evinizin önündeki çöpleri temizleyerek doğaya, gezegenimize katkıda bulunabilirsiniz diyelim. Dünya Çöp Toplama Günü kutlu olsun diyelim şimdiden tüm dinleyicilerimize. Ve değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık sevgili dinleyicilerimiz. Çok özel bir ayın içindeyiz, Muharrem ayı içindeyiz ve bu ayda gerçekleşen İslam tarihinin en önemli hadiselerinden biri. Hicreti konuşacağız değerli konuğumuzla. Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar Hanımefendi şu anda bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz efendim. Gerçekten dedik ya çok özel bir ayın içine girdik. Tam Muharrem ayı hangi gün başladı?
Salı günü. Bir Muharrem. Bugün dördündeyiz inşallah.
Aşure'yi ne zaman yiyeceğiz?
Haftaya Perşembe günü. Onun da Muharrem'in onu.
Tamam, güzel. Ben aşure kısmıyla biraz ilgileneyim. Çünkü gerçekten hani Muharrem ayından bahsedeceğiz ama aşure dostlukların, kardeşliklerin, evet, arkadaşlıkların gelişmesinde
farklılıkların çok bir arada kadar güzel olduğunu gösteriyor aslında aşure bize. Ne çok kadar çeşit her şey içinde ve o birlikteliğin toplumu nasıl güzelleştirebileceğinin örneğini veriyor. Evet. O bizim geleneksel kültürümüzde olan bir şey.
Ve aynı zamanda tabii, komşulara dağıtmak.
Tabii ki. Kurbanın arkasından aşure dağıtmak. Geleneksel bir şey ama onun içinde biz birçok dini motifi koyuyoruz. Hı hı. Dağıtmak, paylaşmak, komşunun kapısını çalabilmek. Hele modern toplumda hiç çalmadığımız insanlar aşure ile gidince o kapı açılıyor.
Hoşuna gidiyor.
Hepimizin geçmişinde, arka planımızda var. O sıcaklığı hissediyoruz biz aşure ile. Onun için çok seviyoruz.
Evet.
Başka tatlı da olabilirdi ama o karışım, o her şeyin içinde olması, hı-hı, tatlısıyla tutlusu, onun verdiği zevk bizi aşureyi bambaşka bir hale getiriyor.
Evet, çok çok güzel ifade ettiniz hocam. Teşekkür ediyoruz. Muharrem ayı içindeyiz ama isterseniz önce hicretle başlayalım. Evet. Çünkü bu ayda gerçekleşen İslam tarihinin belki de en önemli olaylarından biri.
Evet, öncelikle biz hicri 1440. yıldayız. Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine hicretinin 1440. yılını kutluyoruz. Hicretin 1440. yılı hicri yılbaşının ve Muharrem'in bütün İslam alemi için, toplumumuz için hayırlara vesile olmasını temenni ederek başlayalım. Hicret bir dönüm noktası. Mekke'den Medine'ye 13 yıllık Mekke'de Müslümanların o çektikleri acıdan, işkenceden yeni bir medeniyete dönüşmelerini ifade etmesi açısından bizim için önemli. Hicret bir milat, bir başlangıç, bir dönüşüm demek. Bütün o acının, insanın Allah için nelerden vazgeçeceğini göstermesi açısından önemli. Sadece Allah için, sadece Allah rızasının için yarını, evini, barkını, bütün sevdiklerini terk edebilme iradesini göstermesi, kula kulluktan sadece Allah'a kulluğa bir kaçışı simgelemesi, insan için özgürlüğün ne anlama geldiğini, eziyetlerden, sıkıntılardan, kendi inancını ortaya koyamamanın, yaşayamamanın acısından özgürlüğe kaçışın bir sembolü olması açısından hicret bizim için önemli. Hı hı. Onun için milat sadece mekansal bir olgu da değil. Hı hı. Biz Peygamber Efendimizin bundan 1440 yıl önce olan hicretinin Allah Resulü'nün hayatındaki her bir hareketinden, her bir adımından bugün bambaşka dersler çıkarabiliyoruz. Zaten önemli olan Peygamber Efendimizin hayatında o yaşanmışlıkları bugün biz günümüz Müslümanları olarak nasıl anlamamız gerekiyor. O günde kalmaması için Allah Resulü'nün ve Müslümanların hayatındaki o dönüşümü yaşamalarındaki bugün biz nasıl yaşayacağız? Bunun hem bir terk ediş tarafı var. Muhacirlerde bütün sevdiklerini sadece Allah için terk edebilme inancı ve iştiyakı var. Bir de Ensar'ın o muhacire kucak açması, onlara her şeyini paylaşabilme, sadece Allah için her şeyini paylaşabilme boyutunu görebilmek. Yani hem muhacir boyutunda hem de ensar boyutunda hem terk edişi, sadece Allah için terk edişi görüyoruz, hem de ensar boyutunda sadece Allah için paylaşabilmeyi.
Misafir olarak ağırlayabilmeyi.
Tabii ki. Ve öyle bir toplum ki ensar toplumu, inanmadan, Müslüman olmadan önce birbirleriyle savaşan bir toplum. kendi içinde iç savaş olan bir toplum, inandıktan sonra öyle bir dönüşüm yaşıyorlar ki hiç tanımadıkları. O güne kadar hiç tanımadıkları insanlarla evlerini, aşlarını, bahçelerini, ürünlerini paylaşabiliyorlar. Hicret bunun için önemli. Hicret bunun için hele günümüz dünyasına çok farklı şeyler ifade eden, hani komşusu açken tok yatmak diyoruz ya, işte onun ne olduğunu bizzat Ensar'ın hayatında biz yaşayarak öğreniyoruz. Ya da Peygamber Efendimizin o hicrete çıkmadan önceki her bir adımında İslam ahlakı açısından, İslam kültürü açısından almamız gereken o kadar büyük dersler var. İşte hepimizin bildiği şeydir ki hani hicretteki belki en önemli noktalardan, bize ders vermesi gereken noktalardan birisidir. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken yanında müşriklerin emanetleri vardır. İnanmıyor ama o toplumda ondan daha güvenilir kimseyi görmüyor. İşte o günün toplumunda işte banka, kasa, hani böyle bir şey kavram olmadığı için Peygamber Efendimiz'e emanet ediyorlar. Peygamber Efendimiz bir taraftan müşriklerin onu öldürme planları varken Hazreti Ali'ye, geride kalan Hazreti Ali'ye verdiği görevlerden birisi o emanetlerin yerine bırakılması. İşte emin peygamber, emin Muhammed'in ne olduğunu o hicretin adımlarında görüyoruz biz. Ya da Allah Resulü'nün Hazreti Ebu Bekir'le çıkmış olduğu yolda bütün o tedbirleri alıp önce hani kulun kendine düşeni yaptıktan sonra Hazreti Ebu Bekir'i teselli ederken la tahzana innallaha me'na diyor. Sakın üzülme, Allah bizimle beraberdir. Ama Allah bizimle beraber olması demek kulun kendine düşeni yaptıktan sonraki bir nokta. Sen sana düşeni yap, gerisini Allah'a bırak. Ve orada ayeti kerimede geçer bu. Hazreti Peygamber Allah benimle beraber demiyor. Bizimle beraber. Bütün inananlarla beraber. Ama ne zaman? Sen kul olarak sana düşeni yaptıktan sonra işi Allah'a bırak. Çünkü sen o kısmından sorumlusun. Sen sana düşeni yapıp yapmamaktan sorumlusun. Onun için hicret bizim için bir milat. Hicret bir medeniyetin doğuşu demek aslında. Ama bütün bunları yapabilmek için o 13 yıllık süreçte İslam insanının yetişmesi var. O insanın o dönüşümü yapabilmesi, Allah için o terk etmeyi başarabilmesi bir günde ha demekle olabilecek bir şey değil. Yani insanın da kısa bir sürede dönüşmeyeceğini göstermesi açısından bizim için önemli. Onun için hicret bizde işte Mekke'deki şiddetten Medine'deki merhamete dönüşümü göstermesi açısından önemli. Mekke'deki esaretten özgürlüğe, kula kulluktan Allah'a kulluğa dönüşümü göstermesi açısından önemli. Ama bu zorluğu terk etmek Müslümanın yılgınlığını da simgelemiyor. Öyle olsaydı zaten Mekke'ye tekrardan dönüş olmazdı.
Evet. Müslümanlara yansımalarından da bahsettiniz. Evet. Gerçekten aslında detaylı olarak incelendiğinde içinde hep bir birlikteliği barındıran, evet, çok özel günler. Tam da Muharrem ayına denk gelmiş olması da bilmiyorum, belki bir tesadüf, belki içsel bir şey var mı bunun bir bağlantısı?
Özel bir şey yok aslında. Denk mi yani gelmiş? Özel bir şey yok. Muharrem ayı hürmet edilmesi gereken ay olarak geçiyor. Bu Hicri yılbaşının da hani Hicri yılbaşı olarak tespit edilmesi Hazreti Ali'nin teklifiyle Hazreti Ömer'in döneminde oluyor. Hı hı. Yani Hicri Müslümanların bir yılbaşının olması, bir senenin, zaman kavramı çünkü Müslümanlar için çok önemli ki Kur'an-ı Kerim'de zamane yemin ediliyor zaten. Ama Muharrem ayı hürmet edilmesi gereken aylardan birisi olarak, zaten ismi de hürmet kelimesinden, saygı duyulması, hı hı, gereken kelimesinden geliyor. Birçok şeyi bize barındırıyor. Hem hicreti bize gösteriyor, hem de Muharrem dediğimiz, işte Aşure dediğimiz Peygamber Efendimizin Medine'deki o Yahudilerle karşılaşması, onların oruç tutmasıyla beraber oruca da bizi getiriyor.
Hemen o zaman oruçtan da bahsedelim. Muharrem orucu dediğimiz
aslında kavramda. Muharrem orucu şöyle, Peygamber Efendimiz Medine'ye geldikten sonra Yahudilerin oruç tuttuğunu görüyor 10 Muharrem'de. Nedenini sorduğunda diyorlar ki Yahudiler için bu gün kutsal bir gündür. Çünkü onlar bugün Hazreti Musa'nın Firavun ve Firavun'un zulmünden kurtuldukları gün olarak kabul ederler ve buna şükür vesilesi olarak bugün de oruç tutarlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz diyor ki biz Hazreti Musa'ya ve onun inancına, onun dinine onlardan daha yakınız. Niye? Çünkü biz o dinin, o peygamberin tahrif edilmemiş aslına inanıyoruz. O zaman biz de o günü oruçlu geçirelim. Ama Müslümanların kendi kimlik bilinci açısından sadece 10 Muharrem'i değil de Efendimiz 9-10 ya da 10-11 şeklinde oruç tutulmasını tavsiye ediyor. Ve bunun için de hatta Ramazan orucundan sonraki en makbul oruç olarak da kabul edilir Muharrem orucu.
Yavaş yavaş süremizin de sonlarına doğru yaklaşıyoruz Sayın Yaşar. Muharrem deyince tabii Kerbela olayını da hatırlamamak elde değil.
Maalesef.
Ondan da dinleyicilerimize aktarımda bulunursanız çok seviniriz.
Kerbela maalesef her inanın insanın içerisindeki büyük acılardan birisi. Peygamber Efendimizin Hazreti Hüseyin'in ve onunla beraber çoğu Ehli Beyt'ten 70 tane Müslümanın şehit edildiği gün. Hani böyle bir aydan bahsediyoruz ama bir taraftan da insanoğlunun ihtirasının, hırsının, nefsinin peşinde uymasının onu nereye götüreceğini göstermesi açısından da tarihimizde ve her inanan insanı hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun içini acıtan bir olayın da yaşadığı bir zaman dilimindeyiz. 10 Muharrem'in maalesef sonradan tabii ki böyle bir şeyle karşılaşması da söz konusu. Bu yaşanmış tarihimizdeki en acı olaylardan birisi. Bir insanın haksız yere canına kıymak, bütün insanlığı yok etmek gibi kabul edilirken canına kıyılan Allah Resulü'nün torunu Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma annemizin evlatları, Peygamber Efendimizin mescidinde onun omuzunda namaz kılan, onun kucağında oynayan o küçük Hüseyin. Onun için bugünden baktığımızda gerçekten her Müslümanın baktığında kim olursa olsun içini acıtmaması mümkün değil. Ama bugün bundan ders alabiliyor muyuz? Baktığımızda, şöyle bir dünyaya baktığımızda ders almadığımızı görüyoruz. Eğer olsaydı İslam alemi Kerbela yangın yeri hala devam ediyor. Maalesef o günden bugüne ders alıp kinden, nefretten arınarak İslam'ın istediği o insana saygı, insana hürmet, insana gösterilmesi gereken hürmeti bugünden öğrenmemiz gerekiyor. Kerbela maalesef nasıl ki hicreti bugüne taşımamız gerekiyor. Hicretteki yaşanan şeyleri bugüne o güzellikleri taşımamız gerekiyor. Mekan hicret evet o gün bitti ama zamanda hicret hani muhacir günahları terk edendir diyor. Kötülükleri terk edendir diyor. Bizim aslında her birimiz için hicret devam ediyor. Yani biz iyiye güzele doğru koştuğumuz müddetçe muhaciriz, hicret edeniz. Ama bir taraftan da o Kerbela'daki acıyı bugün, o günden ders almamız, bugün insanlık adına, iyilik adına bir Müslüman olarak ne yapabilirim düşüncesini bizine kazandırması lazım ki Kerbela'nın olumsuzluklarından ders aldık mı ya da hicretin o güzelliğe bugüne taşıyabilecek miyiz? Bu muhasebeyi sürekli kendi içimize yapmamız gerekiyor. Hicret bizim için nedir? Hicret bir Müslüman için Allah'ın razı olmadığı şeyleri terk etmektir. İyiye güzele koşabilmektir. Zaten iyiye güzele koştuğumuz zaman bu her birimiz bu gayrette olduğumuz zaman o iyilik halesi etrafımıza yayılacaktır.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
ederim. Değerli hocam verdiğiniz bilgiler için eksik olmayın. Güzel bir aydayız. Biz güzel taraflarını sizin dediğiniz gibi hep yaşayalım ve hatırlayalım.
İnşallah.
Ve o üzücü taraflarından da derslerimizi çıkaralım, alalım. Sevgili dinleyicilerimiz, haftanın son iş gününde, Hayatın Sesleri'nde bugün de bu dakikalarda veda zamanı. Güzel bir hafta sonu tatili geçirin. Haftaya pazartesi günü saatlerimiz 15 5'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ve TRT Memleketim FM'de tekrar buluşalım. Program yapımcımız Meltem Afşar, teknik yönetmenimiz Cihan Aydoğan ve ben Sezin Zor görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Kar 28, Bilecik 25, Yalova
25. Kuyruğundan boya, kuyruğa dayanıklı cam.
Buradan da çok büyük.